Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast'a hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal.
Ben Başak.
Lerman Twist'in bu bölümünde Joachim Trier'in usul usul ciğer dağlayan filmi Oslo 31st August'ı konuşuyoruz.
Maalesef. Yani bu havalar için aslında birazcık kötü bir seçim galiba. Ben yeniden izledim birkaç hafta önce. Of, evet, havalar soğuk, karanlık, orası da öyle. Ay, çok dağlandım yani. Evet,
ya ben böyle ama kaç kez izlersem izleyeyim sanki film bana yetmiyor. Böyle hani her izlediğimde yeni bir şey keşfedeceğim gibi hissediyorum. Öyle de oluyor aslında ki her aklıma geldiğinde de tekrar izliyorum zaten. Mesela şimdi bir Oslo olsa giderdi falan diyorum, böyle akşam evde oturuyorsam falan. Ya bunu da böyle ortamlarda söyleyince bir garip karşılanıyor. Mesela bu hani sonu intiharla biten bir filmin favori filmim olduğunu söyleyince. İnsanlar öyle şey diyorlar. Bir terapiste ihtiyacım var mı?
Açtım defterimi, yazıyorum şu an.
Ya ama
başka bir konuşmanın
konusu. Evet, aynen, başka bir konuşmanın konusu. Ya Oslo 31st August depresif bir film mi? Ben emin değilim bu arada. Yani tam depresif diyemiyorum ama oldukça da melankolik bir havası var. Çünkü böyle hani çok usul usul şey yapıyor. Hani böyle gözüne gözüne depresif bir film değil aslında. Biraz melankolik bir havası var ve ya nasıl bir psikolojiyle izlediğin de önemli. Bence kesinlikle bu arada hani orta veya iyi bir ruh haliyle izlenmeli bu arada. Hani kötü bir ruh haliyle izlersen, mesela böyle hani hayat çok anlamsız sorgulaması yaptığım bir esnada ben bu filmi izlemek istemem yani, bilinçli olarak.
Doğru. Ya bu arada bu film depresif bir film mi emin değilim dediğin noktada kaybettim seni biraz ama bu film çok depresif bir film, bilmiyorum. Ve yani yeniden izleyebilecek cesaretin olması da inanılmaz. Çünkü ben çok uzun süre önce izledim. Sonra işte seninle bunu konuşalım dedik. Böyle elim gitmedi, açamadım. Çok seviyorum. Çok güzel bir film. Ama neyse. Şimdi ana karakterimiz aslında rehabilitasyon gören eski bir uyuşturucu bağımlısı ve bir yandan yani depresyonla boğuşuyor aslında. Belki hani şuradan anlayabilirim seni. Ya depresyon gerçekten böyle tanımladığın, yani bildiğimiz gibi, halk arasında bildiğimiz gibi sürekli kötü bir duygu durumunda olup hiçbir şey yapmamak, etmemek değil de aslında işte günün ya da işte yaşadığımız zamanın belli anlarında kendini gösteren, hani hayatta hala keyif alabilecek bazı şeyler olduğunu fark etsek bile bunun bize bir türlü yetmediği bir noktadır ya. Bence film o yüzden zaten bu kadar gerçekçi ve bizi aslında karakterle özdeştirerek bütün yolu onunla beraber takip ediyormuşuz hissi veriyor. Belki depresyon nasıl tanımladığıyla alakalıdır,
evet,
senin bu hissin.
Evet, doğru. Yani bilemedim. Çünkü hakikaten de Anders'i hiçbir şey heyecanlandıramıyor. Hiçbir şey hayata bağlayamıyor. Hani ama geçmişe duyduğu bir özlemi de var. Hani böyle harcadığını düşündüğü bir hayatı var ya, hani bir yerlerden de yakalayabilir miyim acaba düşüncesini bence az da olsa içinde barındırıyor. Çünkü böyle bir tutunmaya çalışıyor bir şeyler ama beceremiyor. Hani ben bu yüzden aslında çok depresyonda mı değil mi emin değilim. Yani sen daha şey bakarsın bu konuda, hani benim bilmediğim semptomlar olabilir burada. Bir yandan da mesela şeyle de karışıyor bence. Hani kuzey ülkesi insanlarının temel problemi olduğu söylenen, hani bu işte doyumsuzluk ve tatminsizlikle depresyonun ayrımı önemli aslında bence.
Evet evet, yani bu açıdan da konuşulabilir kesinlikle. Yani evet, böyle canla başla çabalamıyor ama bazı yerlerde sanki şey gibi hissettiriyor film. Evet, tutunacak bir şey buldu ya da işte hayatın güzel olduğunu hatırladı ya da geçmişine duyduğu o yası bitirdi. Tamam, düzelecek, daha iyiye gidecek falan diye hissettirdiği birkaç nokta var aslında filmin. Bu ama şey de olabilir, hani kir üstemi sendromu da olabilir. İşte kirazın tadı öyle bir intihar hikayesinden sonra bu kadar soğuk ve keskin bir şey. Yani insan bir umut arıyor eninde sonunda iyi olacağına dair. Ama yani bana kalırsa hani gerçekten depresyonda ve yani ailesiyle alakalı da bazı meseleler var. Diğer insanlarla kurduğu tırnak içinde yakın ilişkilerle alakalı da bazı meseleler var. İşte bir türlü yani içinde bulunduğu ruh hali daha çok bağımlılığıyla ilgiliymiş gibi görülüyor insanlar tarafından ve bunun öyle olmadığını sürekli olarak anlatmaya çalışıyor ve bir noktada anlatmaktan, için dökmekten vazgeçiyor. Çünkü zaten üzerine yapışmış bir etiket var bir yandan ve girdiği ortamların hiçbirinde bundan kurtulamıyor. Yani belki sadece depresyonda olsaydı, insan ya da depresyon teşhisi almış olsaydı insanların onu anlaması daha kolay olabilecekti gibi bir his veriyor. Ve bir yandan da dediğin gibi hani geçmişe duyduğu ve kaçırdığını düşündüğü bir işte özlem, bir hayat var. Ve aslında bunun sorumluluğunu da alıyor. Hani kendisini kurban konumuna koymayı tercih edin. İşte sen ailenden dolayı bağımlı oldun, başına gelenler senin suçun değil gibi birkaç konuşmadan sonra yani bunun ailemle alakası yok, her şeyi ben yaptım ve bunun sorumluluğunu alabiliyorum gibi de bir yerden. Böylece kendini suçlaması daha kolay oluyor. Bu da onu belki de sonuna götürüyor.
Ya şeye ben de katılıyorum bu arada. Hani işte tüm gün Oslo'da geziyor. Hani böyle uzun zamandır görmediğin bir şehri çok özlersin. Böyle hani aylar, belki hatta yıllar sonra görürsün. Ay ne yapsam dersin ve de bomboşsun da hani. Çok mutlu olursun. Yani ders bunların hiçbirini hissedemiyor zaten. Ailesiyle işte hani ablasıyla görüşemiyor. İşte eski sevgilisine sürekli ulaşmaya çalışıyor. Burada da böyle şey geldi aklıma. Hani Holden'ın Çavdar Tarlası'ndaki çocuklardaki Holden'ın böyle sendromu, işte sürekli Jane'i arasam mı diye düşünmesi. O aramıyordu ama. Böyle işte hani sıkıcı hayatlar yaşayan eski arkadaşlar falan bir şekilde hani böyle bunlara karışmaya çalışıyor. Ama kendisini hep bunların dışında görüyor. Yani hep bir ben buraya ait değilim veya beni burada istemiyorlar veya ben bir şekilde onları rahatsız ediyorum hissini de taşıyor. Yani ne kadar medeni bir toplum olsa da hani yine bahsettiğin gibi hani uyuşturucu sebepli bunları yaşadığını bir şekilde hissettiriyorlar Anders'e. Yani hani onun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve yani bunlar belki bir kısmı da Anders'in paranoyası ama bence gerçeklik payı da var aslında bir yandan da. Yani ne kadar modern toplum olursa olsun bir şekilde o toplum Anders'i kabul edemiyor da aslında gibi bir şey oluyor. Yani hani kabul eder gibi oluyor ama Anders bunu bilmiyorum, belki de bak ama kendini kurban şekline koyduğunu söyledikten sonra şimdi şey de olabilir diye düşünüyorum hani. Onun paranoyası bu. Yani aslında toplum onu kabul etmeye hazır da Anders mi bunu istemediği için kendini kurban pozisyonuna sokuyor? Veya cidden toplum onu eskisi gibi kabul etmiyor mu? O konuda biraz ikilemdeyim açıkçası.
Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama genel olarak girdiği bütün ortamlarda bir tedirginlik olduğu da çok aleni yani. Hani herkesin bir anda konuşması, ses tonu değişiyor. İşte şakalar yapıyorlar ama çok bariz bir gerginlik var ortada vesaire. Sadece işte alkol etkisindeyken, o işte klaba gittikleri, orada eğlendikleri yerde falan belki bırakabiliyor kendini. Ama onun dışında bedeninde, mimiklerinde, postüründe falan sürekli bir tedirginlik hali var. Sürekli bir ait olamama. Ama yani tam anlamıyla da onun paranoyası değil bence. Yani her şey değişmiş. Ve kendisi de ailesinden bahsettiği bir noktada işte şey diyor. İşte bana şunu öğrettiler, bunu öğrettiler. Şu konuda çok iyilerdi. Ama insan ilişkilerinin ne kadar karmaşık olabileceğini, işte eskiden dostumuz olan insanlarla sonradan nasıl kopabileceğimizi ikisi de bana öğretmedi gibi bir şey söylüyor. Bunun da yasını tutuyor bir yandan. Yani bence tamamen artık bağımlılık sebebiyle dışarıda kalmış ve insanların yani tırnak içinde sürekli ona acıdığını hisseden, ki bazıları da öyle davranıyor. Ya da öfkeli, mesela ilk başta gittiği adam hani çok daha suçlayıcı bir yerden konuşuyordu. Yani çok sınırı aşarak haddi olmayan bir yerden konuşuyordu.
Orada mesela şimdi bak Anders'in hani böyle konuşmalarında çok şey, güzel alt metinler var, belki oradan şey yapabiliriz. Çok yani hepsinden çok böyle derin hani ilişkilere dair ve topluma dair şeyler söyleyebiliriz bence. Zaten bir hani o arkadaşının şey meselesi, hani bu işte işte ailem var, zekisin, işte niye böylesin falan gibi bir şey demeye çalışıyor. O da diyor ki yani benim merhamete ihtiyacım yok. Evet, ben yaptığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum zaten. Hani bir nevi seni ilgilendirmez gibi bir şey demeye çalışıyor. Ve sonra hani intiharı düşündüğünü gösteren şeyler söylediği zaman mesela arkadaşının ilk tepkisi ailen ne yapar hiç düşündün mü gibi bir şey oluyor. Yani bu bana çok komik geldi mesela yani. Bir insan kendini öldürmek istediğini söylüyor. Yani hani ölsem işte umurumda değil falan gibi bir şey söylüyor. O diyor ki işte annem baban ne yapar düşündün mü? Hani konumuz bu mu burada yani?
Ya ben ama bunun da bir yandan şey olarak, toplumsal olarak ya da insan ilişkileri açısından çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani bazen kendimi ya da işte çevremizde kurduğumuz ilişkileri düşünüyorum. Bu kadar büyük bir problem olmasa bile, bir intihar, bir depresyondan bahsediyor olmasak bile bize yabancı gelen ya da çok ütopik gelen bir duygu durumuna karşı aman işte şunu da yapsan geçer ha. gibi bir tavra bürünmek aslında çok öğrenilmiş ve çok kolay.
Hadi spor yap, depresyona
gidin. Değil mi? Aynen. İngilizce kursuna git. Yani tenis oyna gibi bir yerden bakmak çok kurtarıcı. Yani şey sanki üzerine düşeni yapmışsın gibi hissediyorsun. Ve o gece vicdanlı rahat uyuyacaksın. Evet. Ama öyle değil işte. Mesela bunlar çok güzel yakalanıp yerleştirilmiş bence. Çok irite edici izlemek. Ve bir yandan bilmiyorum sen nasıl hissettin ama ben bütün film boyunca işte gördüğü bütün insanlar gezdiği her yer ben de onunla geziyormuşum gibiydi. Yani beni aslında ana karakterin yanına konumlandırmıştı evet. film. Ve dolayısıyla irite olmak çok daha kolaydı. Uf, çok çok iyi.
Ya bir yandan şey zaten hani Joachim Trier'in son filmini de izledim yakın zamanda sinemada. Onu da çok bambaşka böyle apayrı bir bölümde konuşalım isterim. Joachim Trier'in gözünden Oslo'yu izlemek bence gerçekten çok güzel. Oslo yani bu kadar güzel bir şehir değil aslında bence yani veya hani ama Joachim Trier'in gözünden öyle bir böyle şehirde bir tura çıkıyorsun ki yani melankolik bir filmde bile şehre aşık olabiliyorsun. Hani o Anders'in yanında konumlandırmasına ben de bunu ekleyebilirim. Çok güzel Oslo'yu geziyoruz onunla evet, beraber evet. yani tam bir şehir filmi o yönden. Böyle bir de sabahtan akşama
kesinlikle
kadar.
Kesinlikle öyle. Bir de belki şunu eklemek güzel olabilir. Hani genellikle bağımlılık üzerine, işte uyuşturucu üzerine izlediğimiz filmlerde çevre, işte sosyoekonomik olarak biraz daha kötü, işte daha dezavantajlı konumda bulunan insanların işte bağımlılığı üzerinden falan bir sürü örnek izliyoruz. Ama işte yani tırnak içinde zengin, entelektüel bir çevreye sahip.
Evet,
kendisi de öyle.
De
işte piyano falan
çalıyor.
Hayır, hiçbir
ayrıca.
Problemi yok. Aynen öyle. Bence bu da bir farklılık ve bu da filmi daha gerçekçi yapan bir şey. Yani bu kadar dokunaklı olmasının sebebi de belki bir yandan bu. Hani çeşitli çevresel sebeplerle, çeşitli ekonomik sebeplerle bitirilmiş bir hayattan ziyade gerçekten seçimlerini farkında olarak yavaş yavaş işte belki kendini sabote ederek gördüğümüz bir süreç var. Bilmiyorum filmin çok değerli bir kısmı
Evet.
bu.
Diyorum ya işte o böyle hani İsveç'le eski sevgilisi neydi adı? İzlin miydi? Onu işte hani arıyor böyle önce konuşmak istediğini söylüyor işte sonra tekrar arıyor işte seni çok özledim diyor. Sonra tekrar arıyor söylediklerimi dikkate al mı diyor. Ya böyle çok hani şey aşama aşama o şey hani roller coaster deneyimini aslında görüyoruz yani böyle hani iniyor çıkıyor duygu durumu düz bir şeyde gidiyor ve işte sonlara yaklaşırken de hani artık tükenişini izlemek. Ah ah
Öyle.
Anders diyorum
Bir de...
yani.
Gerçekten. Ama bir yandan da başından beri bana şey gibi hissettirdi. Yani filmde bir twist beklediğim zamanlar oldu ya da yani daha klişe bir yerden oraya gidebilirdi. Ama zaten en başından verdiği karar buydu ve sanki tek tek herkesle içten içe vedalaşıyor. Bu vedalaşmayı yaparken bir minik kafası karışıyor. Acaba ben hani gerçekten hani yaşayabilir miyim diye ama yok yani hani yolun sonu çok belli ve barizdi ve o vedalaşma kısmı da çok trajikti. Hani hatta bir yerde bir adam soruyor ya işte çevrede dolaşıp insanları bağışlamaya mı karar verdim falan diye. Yani aslında yaptığı bir anlamda buydu böyle kapanmamış bütün defterleri kendince kapatabilme çabası vardı. Çok büyük bir şey
evet.
bu.
Mesela hani kardeşiyle vedalaşamadı aslında bak o böyle...
Evet.
Bayağı onun için bir hayal kırıklığı oldu. Aslında o da hani bilerek gelmemiş. Şimdi bir gün önce Anders gitmedi diye tavır mı yapıyordu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani toplantıdayım diyerek yalan söylüyor.
Aynen.
Ona da ayrı bir kırılıyor zaten. Ondan sonra sanırım şeye gidiyor değil mi? Meşhur monolog sahnesinin geçtiği yer ondan önce miydi sonra mıydı? Hani şu...
Sonraydı.
Sonraydı galiba evet doğru. Ben bu arada o hani meşhur şu kafedeki monolog sahnesi var ya ben bu filmi o sahneyle keşfetmiştim. Yıllar yıllar önce böyle Instagram'da bir sinema hesabında böyle bu şeyi görmüştüm yani o sahneyi böyle işte alt yazıları okuyunca falan. Aa bu ne falan deyip böyle hani o replikleri böyle Google'da aratıp şeyi bulmuştum işte filmi bulmuştum. Yani bahsettiğim böyle 2011-2012 senesi falan olabilir yani bayağı Instagram'ın yeni çıktığı zamanlardı. O sahneyle böyle keşfettim bu filmi. O yüzden yani sahnenin her cümlesine böyle hani mesela şey yaptığımı hatırlıyorum işte bunu isterdim bunu istemezdim bunu isterdim bunu istemezdim. Yani başta söylüyor işte
Ay ben
romantik...
de yaptım onu. Çek yap.
romantik tatillere gitmek, gün boyu sadece dondurma yemek, işte ideal kiloma inip orada kalmak. harika bir roman yazmak, işte yok Yunuslarla yüzmek, böyle işte bir coşkulu bir mesaj yollayıp aynı derecede ilginç bir mesaj almak falan. Tabii en sonunda ve sevilmek istiyorum demesi.
Ve yani aslında şöyle, filmi eğer buradan keşfettiysen eğer çok şey görünüyor ya, böyle pozitif bir şeymiş gibi görünüyor, evet. O liste falan çok tatlı geldi bana yani. Sonra açınca, izleyince ne düşündüğünü merak ettim.
Allah.
Hayda bak Allah'ın
işi. Değil mi? Burada böyle şey gibi bir şey bekliyorsun. İşte birisi bucket list yapıyor, işte böyle ölmeden önce şunları yapmak istiyorum diye. Ama bunların hiçbirini yapamadım. Bir günde. Ya of, çok vallahi yani çok böyle. Ya mesela hani burada konuşulanların hem hepsini istiyor hem de hiç mecali yok. Yani her şeyi berbat ettiğini düşünüyor. Hani 34 yaşında yeni bir hayat kuramam diyor. Yani 34 evet. yaşından şey sonra var. Yeni bir hayat hani kurabilir miydi? Hani o psikolojiyle, yani aynı şekilde, aynı şartlarda, aynı toplumda yeni bir hayat kurabilir miydi? Kurabilir miydi?
Yani kurabilirdi belki ama ya dediğin gibi bunu yapacak bir motivasyonu yok bir yandan. Yani depresyonda böyle bir şey ya, hani teoride aslında neler yapacağını, nasıl değişebileceğini hepsini biliyor ama içinden gelmiyor. Bir noktada bir vazgeçmişlik hali. Hani şey değil böyle. Hayat kurabilmeye, işte bir şeyler yapabilmeye çok ciddi bir motivasyonum var ama nereden başlayacağım bilmiyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum gibi bir şey değil onunki. Bana tam tersi gibi geliyor. Hani bütün yolu yorduğumun farkında ve bunu aslında öngörebilecek kadar da zeki biri. Birikimli, eğitimli biri. Ama yok hani sanki bir şekilde bir ötenazi filmiymiş gibi evet. Bir yandan yani.
Ya bir yandan da mesela şey, yani aslında o sevgilisini en son partideyken arıyor, işte seni özledim vesaire falan diyor. Ondan sonra mesela bağımlı semptomlar göstermeye başlıyor, işte para çalıp uyuşturucu satıcısına gitmesi işte falan. Yani bu hani bağımlılıktan da kurtulamadığı sürece bu yine bunun hayatını bir şekilde şey yapacaktı gibi hissediyorum ben de. Yani hani yine evet. ilk böyle zora düştüğünde bağımlı semptomlar göstermeye başlayıp hani biraz da böyle şey bir tarzı da vardı bence, hani kaygılı bağlanan, hani böyle işte ısrarla sevilmek, kabul görmek istemesi, işte böyle çok yüksek duygular araması mesela evet, şey evet. diyor işte ilk çıktığı gün başka bir eski sevgilisiyle buluşuyor. Hani onu gördüğüm zaman çok mutlu olacağım zannettim ama böyle şey olmadım. Hani o kadar da bir şey hissetmedim diyor. Bu sefer diğer eski sevgilisine böyle kuvvetli duygular beslemeye başlıyor. Evet. Film boyunca sanki hani yani öyle bir anlatıyor ki sanki bir şekilde onunla konuşsa, onunla ulaşsa iyi olacakmış gibi bir şey var. Hani öyle inandırıyor kendini. Başlarda aramak istemiyor da hani aramaya başladıktan sonra sanki bir şekilde ona ulaşsa tutunacakmış gibi hissettiriyor ama değil aslında. Yani bu da tamamen bir kaygılı evet, bağlanma.
Bahane.
Bahane aynı.
Doğru. Ama bir yandan da şey gibi geliyor. Şimdi ya bağımlılık psikolojisinde de uyuşturucu çok yeri doldurulabilir bir şey değil. Hatta mesela şey falan derler. İşte kokain bağımlılarının işte aşık olması vesaire çok zordur. Çünkü işte korkunç bir şekilde manik yapar insanı. Yani çok yüksek duygular yaşatır. Dolayısıyla artık hani bir insan ilişkisiyle falan tatmin olması çok da mümkün değildir. O sürece kadar aslında ayık, yani hani uzun bir süre uyuşturucu evet. kullanmamış. Yani onu yine o zirveye çıkarabilecek bir duygu arayışını uyuşturucu dışında işte eskiden bildiği duygularla yapmaya çalışıyor. Bir yandan aslında uyuşturucunun yerini evet, de doldurmaya çalışıyor gibi bir şey geldi gidiyor, aklıma. Doğru. Evet.
Yanmış. Aynen öyle ya. İşte sonra işte güzel bir gece geçiriyor, işte parti, eğleniyor. Ama mesela sonunda o havuza girmek istememesi, uzaktan bakması. Yani ben mesela hani şeyi ara ara düşünüyorum. Hani tekrar izlediğimde fark edebilir miyim diye. İntihar etme kararını tam olarak hangi aşamada verdiğini çözmeye çalışıyorum bazen filmi izlerken. Havuzda uzaktan baktığı anda vermiş olabilir mi diye düşünüyorum ama emin değilim bu konuda ya. Her izleyişimde farklı düşünüyorum.
Yani belki benim de fikrim değişir ama ben en başından zaten yolun bu olduğunu düşünüyorum ya. Hani hep %80 %90 oradaydı sanki.
Ya sudan çıktıktan sonra yani ne bileyim işte yani çıktıktan sonra böyle bir o gün içerisinde hani tekrar bunu yapmaya ne zaman karar verdi diye düşündüğüm zaman bir tek o işte hani havuzda, yani ikinci kez o arkadaşları partiden sonra havuza girerken uzaktan bakması olabilir mi diye düşünüyorum. Ama evet, senin dediğin de daha sanki şey, yani Ben biraz daha iyimser bakıp böyle hani bir yerde bir noktada kırıldığını düşünüyorum olayın, ama aslında olay çok daha genel bir şey, doğru diyorsun.
Valla bu filme depresif değil dedin, o yüzden bilemiyorum.
Ben hep şeyim oluyor. Anders aslında intihar etmezdi. Eğer ablasını
Ama
görseydi, eğer işte eğer kız
aynen.
arkadaşıyla konuşabilseydi, ne bileyim işte, eğer şu olsaydı, eğer, ama yani bunların hepsi de bahane aslında bakacak olursan. Çünkü Anders bunların yerine çok rahat yenilerini koyabilecek de kafada bir insan yani. Hem zeki, hani zeki insanları biraz da şey yapmak da zor ya, hani kandırmak da zor yani. Şey diyor, hani mutlu insanların
Doğru.
gerizekalı insanlar olduğunu düşünüyorum diyor. Aslında hakikaten hani etrafındaki algı, yani etrafındaki ilişkilerle ilgili algısı çok açık, her şeyin farkında bir insan, onu kandırmak çok kolay da değil o yüzden.
Doğru, katılıyorum buna, katılıyorum. Yani zaten bu nedenle şey gibi hissettiriyor. Düşünebileceği her yolu düşünmüş, yok yani yapmamış adamın aklına ve en mantıklı, kendisi için en uygun yolu bu olduğuna karar vermiş. Hani bunun da sorumluluğunu alan bir yerden geliyor bana. O yüzden dedim zaten ötanaziye benziyor bir
Evet.
noktada.
Aynen. Ah be Anders be
Ama
valla. Şarkıyı da yarım bıraktı zaten.
yani bütün bu depresyona rağmen günün sonunda gerçekten muazzam bir film.
Muazzam bir film ya. Gerçekten muazzam bir film. Ya yani Joachim Trier, hani şimdi mesela böyle şeyi de anlatamıyorum. Yani bence bu iyi filmin alamet farikalarından biri de bu olabilir yani. Hani ne iyiydi dediğin zaman, İşte diyaloglar, akış falan diyorsun. Böyle bir şey de söyleyemiyorsun ya hani, elle tutulur bir şekilde hani.
Çok gerçek bir
Evet, aynen.
depresyon.
Yani
Yani
tarif
depresyona bakış
edemiyorsun.
açısı
Çok gerçek,
belki.
çok hayatın içinden falan deyip böyle falan bir şey de şey yapamıyorsun yani.
Biz çekerken çok eğlendik.
Bu soralım mı çekerken? Mesela düşünsene, yarın Joachim
Çok
Trier'le
gerçek hayatın
Anders'in bir
içinden.
röportajını okuyorsun. Diyorlar ki biz çekerken çok eğlendik.
Şeyde, uçan kuş kameralarına aynen.
Kapat kapat derim direkt. Nereye eğlendin? Filme olan saygın azalır mı böyle bir röportajlarını okusam mesela?
Evet, birazcık, çünkü yani eğlenilecek bir yanı yok. Ortada eğlenilecek bir şey
Ya
göremiyorum.
ben evet ya, aynen, püf, çok fenaydı ya gerçekten yani. Mesela şimdi bak konuştuk ya, tekrar izlesem mi diye düşünüyorum yani. Çünkü o kadar böyle şey, bir her komik klişe bir tabir olacak ama her şekilde kendinden de bir parça bulduğum bir şey yani. Şu hani meşhur monolog sahnesinden, hani üzerinden bile, veya ne bileyim, hani böyle gittiğin ortamlarda yabancı olduğun anları düşünüyorsun, işte bir şehirde bir gün geçirdiğin zamanları düşünüyorsun, hani böyle özlediğin bir şeye ulaşmak istediğin zamanları düşünüyorsun, sana bir şekilde böyle çok fazla duygu durumunu bir arada yaşattıran bir film bence.
Evet, doğru, buna katılıyorum. Hani ya belki de sevdiğimiz nokta tam olarak budur. Şey, konu oraya gitmese bile içinde bizden de bir parça barındırıyor olması. Çünkü çok fazla şey söylüyor. Sadece ana karakter üzerinden değil, diğer karakterler üzerinden de çok fazla şey söylüyor. Dolayısıyla özdeşim kurmak bir yandan kolay. Ama ben de şey diyecektim ya, şimdi hani kaydı kapatınca ben de ne bileyim Mamma Mia falan mı izlesem diyecektim.
Bu sefer
O da
bölümün
olur.
toksiği kim olduğu
Çocuk,
belli.
evet, değişmiş miyiz biz biraz ya? Ben ama Türkiye'de değilim artık ondan.
Olabilir valla. Aha, çok güzeldi ya gerçekten. Bence son filmini de seyret Joachim Trier'in, eğer izlemediysen şiddetli tavsiyem o da.
İzlemedim.
Onun üzerine de bir ayrıca konuşmak isterim.
Ben de aynen izlerim.
Öyle. O
O
zaman
zaman.
Lal Mantuis'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.